Ayrım 12.
Neden gitmek istiyorsun dedi. Artık her şey senin istediğin gibi gelişiyor. Sanıyorum yakında devrim de patlak verecek. Hayır, bütün bu patırdı gürültü tek sonuca çıkar. Kabinede değişiklik olur, hepsi bu. Devrim yapmak için adamlar gerekli. Adam yok ki devrim olsun. Hepsini iyi tanıyorum şimdi. Komünistlere yanaştığım zaman böyle olacağını bilseydim, başka şey umut ediyordum ben. Bak sen, ben de seni komünist oldu biliyordum. Tebrikler Lucien. Neden seviniyorsun? Senin çevrenden, komünistlerin becerebileceğinden daha çok tiksiniyorum. Hiçbir şekilde pazarlığa da yanaşmayacağım. Tessa gün boyunca hararetten kavrulmuştu. Bunun acısını çıkarmak için bir bardak soda içti. Sonra tatlı ve inandırıcı olmaya çalışarak, 32 yaşındasın ama dedi, hala bir çocuğu mantığı var sende. Ben de anarşistim oğlum ve taş çatlasa 18 yaşındaydım o zaman. Seninle karşılaştırırsak benimki daha kolay bağışlanır bir çocukluk. Yani beni suçluyorsun. Yok, seni suçlamıyorum, tam tersine. Seçimlerden sonra davranışımın şerefsizlik olduğunu söyleyen sen değil misin? Bütün ailenin benim sırtımda olduğunu, anneni, Dönis'i ve seni kimin beslediğini hiç düşündün mü? Böyle saldırgan oluşunu kime borçlusun? Lucien güldü. Tabii ki sana borçluyum dedi. Sanıyorsun ki bugün içinde yaşadığımız düzeni senden başka sevmeyen kimse yok. Kimsenin hoşuna gitmiyor aslında. Ama ne teklif ediyorsun bunun yerine? Adım gibi biliyorum. Ne gelirse gelsin bugünkünden daha beter olacak. Sözüme kulak ver. İnsanın uyumaya çalıştığı eski döşek hapishanedeki yeni döşeğin yanında cennetliktir. Senin çevren şöyle, senin çevren böyle diye takaza ediyorsun bana. Kendin de aynı çevrenin içinde yaşıyorsun ama. Sosyal tenkit yazmakta gerçekten yetenekli çocuksun. Fakat sen de içimizden biri olarak geriyorsun bu düzeni. Komünistler seni belki alkışlayabilirler. Yalnız dikkat et. Hiçbir yakınlık yok aranızda. Bunu sen de biliyorsun zaten. Bütün iş sonucu bulup çıkarmakta. Bir an önce harekete geçmelisin. Tam vaktidir. Takındığım tavır zaten yeteri kadar belirli. Daha iyi. Bizde bir adamın gariplik yaparak işe başlaması hoşa gider. İlk büyük savaş sırasında Laval de aşırı solcuydu. Benimle konuşmak lütfunda bile bulunmazdı. Sen başka ülkelere gitmek istiyorsun. Fena fikir değil. Yalnız benim param yok. Desire'nin verdiğini de seçimlerde tükettim. Bir daha elime ne zaman büyük para geçer kestiremiyorum. Her şeyi olduğu gibi açıkça söylüyorum. Bak, başka bir teklif yapabilirim sana. Yazarlar diplomatlıktan, diplomatlığın verdiği rahatlıktan hoşlanırlar. İşte Claudel, Paul Morand, Jean Giraud gözünün önünde. Sen de biliyorsun. Sen böyle bir şey istersen saniyede hallederim. Viard ve Blum'un temsilcisi olmak mı? Neden olmasın? Düşüncelerine ihanet etmiyorsun ki. İstediğini yazabilirsin. Sonra en önemlisi para sıkıntısından bir anda kurtuluyorsun. Lucien acı zehir dolu bir şey gırtlağını yakmış gibi suratını buruşturdu. Çok iğrenç bir şeydi bu. Hayattaki her şey iğrençti zaten. Suç onun muydu? Devrimin yanında olmak istemişti, onu anlamamışlardı bile. Jeanette de anlamamıştı. Lagrange ölürken ne demişti? Lucien, üşüyorum dememiş miydi? Hayat gerçekten çok soğuktu ve onu gerçekten utanmaz olmadıkça aşıp geçemiyordu insan. Babasından para dileneceğine, kendini durmadan aşağılanmış hissedeceğine, İyisi mi diplomat olurdu. Lucien toplum içinde önemli bir yere geldiği gün herkesten saygı görecekti. Humanity'nin kitabını yerden yere vuran kalın kafalı tenkitçisi bile ondan saygıyla söz edecekti. Ama ya mutluluk? Mutluluk yoktu ki zaten. Jeanette André'nin kollarındaydı. Lucien o hınçla babasına döndü. Tamam dedi. Teklifini kabul ediyorum. Biliyordum kabul edeceğini, çok iyi seziyordum. Benim oğlumsun çünkü. Şimdi daha iyiyim. Tessa yüzündeki teri kağıt peçeteyle sildi, esmer kızı işaret ederek, şu yavruyu masamıza çağıralım mı diye sordu. Ertesi gün Lucien odasından hiç çıkmadı. Baş ağrısından kurtulmak için boyuna aspirin aldı. Boş gözlerini perdelere dikerek öylece oturdu. Hayattan bıkmıştı. Akşam yemeğinde Tessa karısına böbürlenerek müjdeyi verdi. Annesi, tebrik ederim seni. Oğlun Salamanca ikinci konsolosu oldu. İspanya'ya gidecek. Lucien, sana fırsat işte. Yakından görürsün devrimi. Yabancı ülkedesin. Cebinde diplomatik pasaport da var. Daha zevkli olur. Sonra İspanyol kızları da. Gözü Dönis'e takılınca sustu. Lucien suratsızdı. Anlatacaksan çabuk anlat dedi. Bir yerde telefon ettim. O da şirin görünmek istiyor bana. Ne komedi. Ertesi sabah Lucien operanın önünde Andre'ye rastladı. Görmezlikten gelip uzaklaşmak istedi. Ama Andre durdurdu onu. Neler oluyor burada? Herkes grev yapıyor baksana. Anlatır mısın lütfen nereye varacak bunun sonu? Sen bilirsin. Anlarsın bu işlerden. Ben 3 gün sonra İspanya'ya gidiyorum. Sahi mi? Orada da çok şey oluyormuş. Gazetede gördüm. Lucien ona ikinci konsolos olarak gittiğini söylemedi. Bu hıyara söyleyip de ne olacaktı? Sessizce elini uzattı. O zaman Andre sıkılarak sordu. Janet geliyor mu seninle? Lucien şaşkınlığını gizlemekte zorluk çekti. Demek Janet onunla beraber değildi. Bir an sevindi. Hele şükür dedi içinden. Sonra tekrar keder bastırdı. Evdeki son geceyi hatırlamıştı. Janet, oyuncak bebek, kızın boş gözleri ve yalnızlığı. Avucundaki bir kuş gibi bırakmış, kaçırmıştı mutluluğunu. Kumar gibi. Kağıdı vaktinde oynayamamış, şansını harcamıştı. Dalgın gözlerle Andre'ye bakarak mırıldandı. Kusurumu bağışla, başım ağrıyor da. Janet'i soruyorsun galiba. Bilmem, gerçekten bilmiyorum ki. Bölüm 18. Brutal 5 yaşındaki oğlunun başucundaydı. Çocuk sayıklıyordu. Çok ateşlenmişti. Yüzü kıpkırmızı olmuştu. Karısı ağlıyordu. Brutal, yeter dedi öfkeyle. Tanrı bize bağışlar belki. Kaç kere söyledim sana. Soğuk duşun altına sokma diye. Terliydi zaten, koşmuştu. Yeter, iyileştirmeliyiz bu çocuğu. Gece olacaktı neredeyse. Karısı onun dik ve kuru gövdesini silüet olarak görüyordu. Gözyaşları yanaklarına doğru süzülüyordu. Brutal, Lorraine'de doğmuştu. Yoksul bir ailenin içinde büyümüştü. Sınır doğduğu şehrin 12 kilometre ötesinden geçiyordu. Daha çocukken Belford'un işgal edildiği günlerin hatıralarıyla beslenmiş, bilmem hangi Alman temininin yaptığı eziyet, kaybedilen toprakların acısı onun çocuk kafasına çakılmıştı. Almanlardan intikam almak gerektiğine inanmıştı. Yeni bir dine inanırcasına hem de. Büyük savaş sırasında 2 defa yaralanmıştı. Metz şehrine giren Fransız birliğinde o da vardı. Halası şehirde Fransız bayrağını görünce düşüp bayılmıştı heyecandan. Oysa Brutal'de çok az şey Fransız karakterini taşırdı. Şakadan, aşırı heyecanlardan tiksinir, hiç şarap içmezdi. Temizlik konusunda manyaklığa varacak kadar titizdi. Kuru ve ukala bir adamdı. Paris salonlarına yolunu şaşırıp da tesadüfen gelmiş bir Alman'a benzerdi. Tessa gibi oynak ve kurt adamlarla karşılaştığı için politika yumuşatmıştı onu biraz. Brutal aslında meclisteki öbür milletvekillerini küçümserdi. Subaylardan, din bilginlerinden, eski aristokratlardan dostlar edinmişti kendine. Savaştan sonra hemşerisi Poincaré'in Fransa'nın yeniden doğuşu formülüne inanmıştı. Oysa yıllar hiçbir değişiklik getirmeden tükenip gidiyordu. Brilliant, Herriot, Pellev gibi masonlar ülkenin dizginlerini ellerinde tutuyorlardı. Bugün o çağ bile kaybedilmiş bir cennet gibi geliyordu ona. Léon Blum, Pierre Cot ve Viard Fransa'yı nereye sürüklüyorlardı? 2 yıl önce Brutal bir hükümet darbesinin kurtuluş yolu olabileceğine inanmıştı. Mussolini'nin Roma'ya yürüyüşü İtalya'yı kurtarmamış mıydı? Hitler gittikçe yayılan Marksizm cerahatini kızgın demirle öldürüyordu. Brutal gizli bir teşkilat kurdu. Bu teşkilata bağlı her birlikte 50 adam vardı. Bunlara Haçlılar, şeflerine de şövalye deniyordu. Her cins adam geliyordu Brutal'ın teşkilatına. Macera heveslileri, gericiler, hayatı kumar olarak görenler, o güne dek bir baltaya sap olamayıp da dünyaya hınçla bakanlar. Zenginler ona kendilerini korumaya yarayan bir maşa gibi görünüyorlar, küçük esnaf onun sayesinde rahata ereceğini umut ediyordu. Herkes onu kullanarak avantaj sahibi olmayı kuruyordu kısacası. Haçlılar arasında her cinsi vardı. Mesela Versailles lokantasının şef garsonu hiyerarşi düşkünü olduğu için katılmıştı teşkilata. Onun gözünde hayat şaraplardan, kadehlerden, garsonlarla sarhoşlardan başka bir şey değildi. Florio ırkçıydı. Yahudilerin ekmeğine ortak çıktıklarına inanıyor ve bu yüzden nefret ediyordu onlardan. Birtöl, Fransa'yı Rothschild'lar ve Yahudi asıllı doktorlardan temizleyeceğini söylediği için Birtöl'ün peşinden gidiyordu. Büyük un fabrikatörü Bombard'ın oğlu, Fransa'ya eski kudretini ve prestijini kazandırmak, kendisi de büyükelçi olmak istiyordu. İkinci bürodan zimmet suçundan ötürü kovulan Dine, masonların kurbanı olduklarını söylüyor, millet meclisini dağıtıp Helio'yu asmak istiyordu. Bir hara sahibi olan, elinde kırbaçla dolaşmayı ve melez kızları seven Grimo için Haçlı teşkilatına girmek erkeklik gösterisiydi. Fayans ve porselen satan bir mağazanın sahibi Gode ise komünistlerin işine ve parasına el koymalarından korkuyor, günün birinde gelip malını yağma edeceklerini sanıyordu. Geniş omuzlu, kırmızı yüzlü bir adamdı. Her sabah sürekli jimnastik yaparak gelecekteki kavgalara hazırlanıyordu. Aubrey metroda memurdu. Dünya yüzünde görülmemiş çirkinlikte bir yaratıktı. Vaktiyle sevdiği bir genç kızın ona çok eziyet ettiği söylenirdi. Her şeyden nefret eder, sadece Birtöl'ün yanında yüzü gülerdi. Onun dünyayı düzelteceğine inanırdı. Haçlıların arasında çok sayıda polis vardı. Haçlı birliklerin varlığını emniyet müdürlüğü de biliyor ve göz yumuyordu. Birtöl, teşkilatını kamufle etmek için spor ve dostluk dernekleri kuruyor, toplantılar düzenliyordu. Bu da para isteyen bir işti. Birtöl, defalarca büyük kapitalistlere başvurmuş, hep eli boş dönmüştü. Onlara sadece propaganda işlerinden bahsetmiyor, alacakları parayla silahlanacaklarını da anlatıyordu. Bu dobralığı kapitalistleri korkutuyordu. Son haftaların olayları Birtöl'ü yine aranan adam yapmıştı. Tröstleri yönetenler üst üste patlayan grevler karşısında ürkmüşlerdi. Artık hükümete yaptıkları baskı bile istedikleri sonucu vermiyordu. Şimdi hep Birtöl'den medet umuyorlardı. Hasta çocuğun başında haç çıkardı Birtöl. Sonra kalktı, Lamica Dömesin isimli teşkilatına gitti. Orada General Picard ile buluşacaktı. Büyük caddelerde bütün dükkanların vitrinleri aydınlanmıştı. Oralarda bile grevcilerin sloganları yazılıydı. Yazıların çevresine kırmızı kurdeleler bağlanmıştı. Bazı mağazaların önünde genç kızlar ellerinde teberru kutularıyla bekliyorlardı. Grevcilerin çocukları için yardım topluyorlardı. Bazı yayalar bunu görünce kaşlarını çatıp adımlarını sıklaştırıyorlardı. Bazıları kızların elindeki kumbaraya para atıyorlardı. Önünden geçtiği bir genç kız kendisine kumbarayı uzatınca Birtöl durdu. Sert bir sesle, "Hayi Konya'yı çalışma kamplarında öğreneceksiniz," dedi. General Picard Birtöl'ü bekliyordu. General 60 yaşlarında, zayıfça, bacakları çarpık bir süvariydi. Göğsü madalyayla doluydu. Kendini beğenmiş bir gülüşü vardı. Herkesi küçümserdi. Daladya'yı, Kamelini, İngiltere kralını ve karısını, tiyatroları, gazeteleri, seçimleri. Ama Birtöl'ü çok sayardı. Onun Fransa'yı ve orduyu kurtarabilecek tek adam olduğuna inanırdı. Birtöl sordu. Ortada durum nasıl? Bir yığın budala. Üstelik hain hepsi. Bulum kendilerini saf dışı edecek diye ölleri patlıyor. Askerin morali? Berbat. Komünistler fena çalışıyor. Ordu olsa olsa tarafsız kalır bu durumda. Kolonilerdeki birlikler için durum farklı tabii. Tunus'taki ilk alayı buraya, Vincen garnizonuna getirmeyi başardım ben. O iki alaydan başkası bizi desteklemezse bir şey yapamayız. Demek ki hareketi Haçlılar yapacak. İki şık var şimdi. Ya bize silah vereceksiniz veya biz verelim diyenler var, onlardan alacağız. Kim? Birtöl generale baktı ve bozuk bir sesle cevap verdi. Kim verecek? Bu önemli değil. Ne verecekler? O önemli. 60 bin tüfek, 400 mitralyöz ve cephane. Hepsi Düsseldorf'tan gelecek. Kendi programımızın dışında olan bir fedakarlık yapmayacağız hem. Yani içeride düzeni, dışarıda barışı sağlayacağız. Bir an duraladıktan sonra Picard düşündüğünü söyledi. Fena sayılmaz. Kendi payıma böyle bir iş için otomatik tüfekleri daha uygun görürüm. Ama siz alın silahları. Ben de depolardan aşırırım, olur. Önce hükümete duyulan güveni sarsmalıyız. Demek ki bölge bölge harekete geçeceğiz. Viard işçilerin fabrikaları işgalini kanla uygun göstermek istiyor. Bu işe mutlak kan karıştırmalıyız. İkisinin konuşması uzun sürdü. Ölgün bir ışığın aydınlattığı yan odada Green'e esnemekten yorulduğu zamanlar tırnaklarını düzelterek Brutal'ü bekledi. Kültür sarayındaki büyük karışıklığı çıkaran bu adam Brutal'e çok sadıktı. Körü körüne inanıyordu ona. Kimsesiz, sipsivri bir adamdı Green'e. Şehir şehir dolaşarak ortopedi araçları satan, eski ve ters yüz edilmiş elbisesine uygun bir kravat seçebilmek için saatlerce düşünen, her tanrının günü kendisini sevecek güzel kadın avına çıkan isterik bir çığırtkandı. Birinci Haçlı Birliği'nin şefiydi. Girişilecek ilk saldırı için Brutal onu seçmişti. Yarından sonra sabah 6'da Haçlılar sen fabrikasının önünde bulunacaklar. İş aramaya gelmiş gibi yapacaklar. Bilhassa dikkati çekmemelisiniz. Nöbetçilerle hırlaşın, onları tahrik edin. Onlar ateş etmezlerse önce siz ateş edin. Polisin o civarda yakında olması için her şeyi hazırlayacağım. Müthiş bir kavga kopmalı, anladın mı? Hristiyan İşçiler Sendikası'nda bütün Haçlılara sendika kartı alacağım. İşin şeklini kimse bilmemeli. Seni seçtim, çocuğun yok çünkü. Bana güvenin şef. Kırne kalkmıştı, gitmek üzereyken Brutal onu durdurdu. Heyecanla sarıldı. Teşekkür ederim dedi. Brutal evine döndüğünde vakit gece yarısını geçmiş, saat 2 olmuştu. Karısı çocuğun durumunu haber verdi ona. Zatürre. Brutal sabaha kadar hasta oğlunun başında bekledi. Sonra bütün gün çalıştı. Desire'yi görmek ve ondan fabrikanın işçi aradığını ilan etmesini istiyordu. Bunu başaramadı. Çünkü Desire kimseyle görüşmüyor, işçiler tahrik edilmesini istiyordu. Brutal polis müdürünü kendi tarafına çekmeyi başardı. Polisin fabrikanın yakında rıhtımda beklemesini ve bir çatışma olursa işe karışmasını kararlaştırdılar. O gece Brutal, sadık adam Green'e ile son bir defa daha konuşup hareketi en küçük ayrıntılarına kadar planladı. Sonra geceyi tekrar çocuğunun başında geçirdi. Doktor hiç umut kalmadığını söylemişti ama Brutal Tanrı'ya inanıyordu. Sabaha kadar bir dua mırıldandı durdu. Güneşli ve güzel bir yaz sabahıydı. Kuşlar bahçelerde ötüşüp duruyorlardı. Şehrin gürültüsü onların sesini henüz boğmamıştı. Ara sıra bir sebze kamyonu geçiyordu. Ekmekçi kadınlar ekmeği sepetten taşınıp insanı keyiflendiren sıcak ve cömert kokusunu evlere taşıyorlardı. Evlerin üst katlarında camlar ılık ve pembe ışıklarla donatılmıştı. Haçlılar teker teker geldiler Javel Köprüsü'ne. Kırne orada yoklama yaptı. 4 tanesi gelmemişti. Küçük gruplara bölündüler ve değişik yollardan fabrikaya yürüdüler. Fabrikada grevin 11. günü sessiz başlamıştı. Ekipler nöbet değiştiriyor, o gece uyumuş olan Miko kalkmış, yüzünü sabunlamış yıkanıyordu. Büyük kapının yanında Jano şarkı mırıldanıyordu. Pierre henüz kalkmıştı. Bir parça ekmeği kemirirken Verlaine'in aklına takılan bir şiirini düşünüyordu. Sabahın soluk yıldızı, sen gitmeden. Güneş yükselmişti. Yaşlı işçilerden bazıları bozuk bozuk düşünüyorlardı. Bugün 11. gün. Ne zaman bitecek? Kimisi de hükümetin fabrikayı zor kullanarak boşaltacağını söylüyordu. Miko gülümseyerek bunun masal olduğu cevabını veriyordu. Jano, Mistinget nasıl iniyor merdivenden? Göster bakalım. Jano, güzel görünmeye çalışan yaşlı bir kokonayı taklit edip pantolonunu bir eteklik gibi büzerek yangın merdiveninden inmeye başladı. Birden durdu ve haykırdı. Kim var orada? Kapının önüne adamlar birikmişlerdi. Açın! Biz çalışmaya geldik pis herifler. Boşaltın fabrikayı. Jano da lafın altında kalmıyor, boyuna veriştiriyordu. Sersemler, faşistler, gelin. Gelin de sizi bir güzel ıslatalım. Bütün işçiler bağırmaya başladılar. Sözler anlaşılmıyordu artık. Hele Green'e iyice azgındı. İşçilere doğru koşup küfür ediyordu. O anda yüzündeki bütün adaleler birbirine geçiyor, bir sarılıdan farkı kalmıyordu. Miko oradan oraya gidiyor, arkadaşlarını yatıştırmaya çalışıyordu. Ama boşuna uğraşıyordu. Faşistlerin azgınlığı işçileri çileden çıkarmıştı. Miko zaten günlerden beri bu saldırıyı bekliyordu. Kapıların gerisine itfaiyecileri yerleştirmişti. Fakat önemli olan her türlü çatışmayı önlemekti. Hele Grine'yi ve peşindeki 40 küsür serseriyi görünce güldü. Kolaydı bunları susturmak. Öbür işçiler de yatışmıştı. Haçlılar yırtınıyorlar, işçiler ise küfürleri pek umursamadan, hatta dalga geçerek cevap veriyorlardı. Hele Jano, Grine ile çok dalga geçmeye başlamıştı. ''Bakın arkadaşlar, şu ördek müsveddesine bakın, makarnacıya bakın.'' diye bağırıyordu. Bir el ateş edildi o sırada. Jano olduğu yerde sendeledi. Miko tabancasını çekmiş olan Pierre'i bileğinden yakaladı. Oradaki kalabalığın uğultusunu bastıran bir sesle haykırdı. ''Ateş etmeyin, pompaları çalıştırın, su sıkın.'' İtfaiyeciler oradan oraya kaçışan haçlıları ıslatıyorlardı. Kapının önünde ıslandığını aldırmadan kuduz bir köpek gibi bağıran Grine kalmıştı sadece. Polisler göründü birden. Onları gören Grine bir anda yok oldu. Miko, Jano'nun üzerine eğilmişti. Jano'nun yüzü gülüyordu. Etrafı, üstü başı kan içindeydi. Bu hayat dolu çocuğun ölümüne inanamıyordu. Doğruldu. Onu öldürdüler dedi. Öbürlerine baktı. Hayır derler umuduyla baktı. İşçiler kasketleri ellerinde Jano'nun çevresine toplanmışlardı. Miko bulanık bir sis tabakasının gerisinden görür gibi Pierre'in acı içinde kıvranan yüzünü fark etti. Grine nehre doğru kaçtı ve köprünün altına saklandı. Soğuktan ve sıkıntıdan tir tir titriyordu. Oradaki bir berduş halini beğenmeyip sordu. Suya mı düştün yoksa dedi. Grine berduşun arkasından tükürdü. Uzun süre güneşlenip üstünü başını kuruttu. Böyle sırılsıklam şehre giremeyeceğini biliyordu. Önce berbere gitti, sakalını kestirdi. Kolonya döküldü üstüne. Saçlarını düzeltirdi. Makasın tıkırtısını kokulu bir bahçede Ağustos böceklerinin ötüşüne benzetti. Henüz sersemliğini atamamıştı üzerinden. Bilgi vermek üzere Brito'nun yanına girdiğinde saat 11'di. Onu çalışma odasına aldılar. Birtöl duvardaki haçın önünde diz çökmüş dua ediyordu. Çocuğu ölmüştü. Grine'yi görünce ayağa kalktı. Ölen var mı dedi. Ben içlerinden birini vurdum. Bizden ölen yok mu? Yok. Üstümüze su sıktılar. Biz de dağıldık. Kimse ölmedi demek. İyi halt ettiniz. Her şeye yeniden başlamak gerekiyor.